Beşinci ayrım. Ve beklenen son. Sonunda Şehmuz da gelmişti nikaha. Rabia haber vermişti, o da dayanamamıştı. Zaten yufka yürekli biriydi. Çok güzel bir gelin olmuştu Yeşim. Ayla nikah kıyılırken gözyaşlarını tutamamıştı. Şehmuz pırlanta bir bilezik, Rabia firuze ve kenarı iri pırlantalarla süslü bir yüzük, Servet ile Kiraz'da bir küpe ve kolye takımı taktılar. Haşmet muhteşem bir gerdanlık taktı Yeşim'e. Yemek çok keyifli geçti. Rabia düğün sırasında ve yemekte bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Bunları medyaya dağıtıp yolunu bulacağım deyip espriler yapıyordu. Özellikle de Şehmuz'un keyfi çok yerindeydi. Yaptığı esprilerle herkesi gülmekten kırdı geçirdi. Haşmet yarın öğle uçağıyla Londra'ya gidiyoruz, biletlerimiz hazır diye açıklamada bulundu. Ayla birden telaşlandı. Birkaç gün erteleyemez misiniz? Yeşim'in burada tamamlaması gereken bazı işleri var. Her şey çok apar topar oldu dedi. Haşmet kayınvalidesinin bu kadar telaşlanmasına bir anlam verememişti. Bütün sorunlarını kız kardeş Rabia ve genel müdürüyle çözebileceğini söyledi Ayla'ya. Birden ürperdi Ayla. Başlarındaki Akif belasını kime anlatabilirdi ki? Yeşim de çaresizdi ama bildiği bir şey vardı, o da Akif'in gözdağı verdiğiydi. Paranın kokusunu almıştı bir kere. Öyle kolay kolay dağıtmazdı fotoğraflarını. Üstelik Haşmet Doğru'nun ne kadar kuvvetli biri olduğunu da biliyordu. Zaten Yeşim telefonda Akif'e başına bir gelecek olduğunda Haşmet'in kendisini kazıyacağını, asla affetmeyeceğini vurgulamış ama yılışık Akif pek umursamamıştı bu sözleri. Yemek sonrası Ayla'yı evine Haşmet'in şoförü bıraktı. Çok huzursuzdu Ayla. Her şey bitebilirdi. Birden ani bir kararla Akif'in telefonunu çevirip sabah buluşmak istediğini söyledi. Sabahı zor eden kadın kızının silahını çantasının içine attı ve duraktan çağırdığı taksiye bindi. Şoför tanıdıktı. Hayrola abla sabah sabah diye sorunca Ayla bir akrabasının İzmir'den geleceğini, gümüş suyunda Varan tesislerinde onu karşılayacağını söyledi. Akif'in verdiği adres gümüş suyunda arka sokaklarda bir yerdeydi. Ayla taksiden indikten sonra köşede duran simitçiden bir simit aldı ve ısırarak elindeki adrese doğru yürüdü. Akif, gümüş suyundaki meşhur Çin lokantasının hemen yanından inen merdivenlerin bitiminde 4 katlı bir apartmanın alt katında yaşıyordu. Apartmanın diğer katlarında 2 eşcinselle bir travesti oturuyordu. Bir gün Akif travestiyle kavga etmiş ve karakolluk olmuştu. Arzusu parayı kapıp kendine güzel bir semtte güzel bir daire kiralamak ve bir de altına araba almaktı. Bu aralar kemancı bara takılıyordu. Bir de Ece adlı bir kız bulmuştu. Kız Ankaralıydı. Geçimini gece kulüplerinde dans ederek temin ediyordu. O da uyuşturucu bağımlısıydı. Akif'le çok iyi anlaşıyorlardı. Ayla kapıyı hafifçe tıkırdattı. Akif uykulu gözlerle açtı kapıyı. Yüzü şişti. "Geç otur ihtiyar. Parayı getirdin mi?" diye sordu pis pis sırıtarak. Ayla bir kısmını. "Yeşim'le Haşmet bu sabah Londra'ya gittiler. Dönüşte sana tamamını verecek Yeşim. Yalvarırım ver şu fotoğrafları ve hayatımızdan çık git." Akif yine pis pis sırıtarak, "Yahu sen kızından da güzelsin biliyor musun? Ben seni nasıl kaçırmışım, bizim moruk maldan anlarmış," diyerek Ayla'nın üzerine saldırdı. Zavallı kadın zor kurtardı kendini. Yüzü gözü tırmık içinde kaldı Akif'in. Can acısıyla Ayla'ya bir tokat attı, söylenerek banyoya gitti. Sana ne yapacağımı bilirim ben ama dua et, işim var. Çıkar şu paraları çabuk dedi. Ayla ayağa kalkarak çantasını açtı. Susturucu takılı olan silahı yavaşça elindeki havluyla salonun ortasında yüzünü silen Akif'e doğrulttu. Akif son anda silahı fark edip Ayla'nın çantasına doğru bir hamle yaptı ama tutamadı. Başı kan içindeydi. Ah yandım orospu deyip tekrar bir hamle yapmaya çalıştı. Ard arda yağan kurşunlar bütün vücudunu işledi. Etraf kan içindeydi. Ayla silahı çantasına koyarak hızla evden çıktı. Sağına soluna bakındı. Kimsecikler yoktu tenha sokakta. Nefes nefese caddeye kadar yürüdü. Bir arabaya atladı. Orta köye geldi. Kimse görmeden silahı caminin kenarından denize fırlattı. Evine geldiğinde gücünün tükendiğini hissediyordu. Ne yapmıştı ama hak etmişti Akif. Bir zanax attı ağzına, yatak odasına gidip derin bir uykuya daldı. Öğle sıralarında kızı Yeşim'in telefonuyla uyandı. Yeşim annesine Londra'dan bir şey isteyip istemediğini soruyordu. Ayla teşekkür etti. Yeşim hiçbir şeye üzülmemesini, dönünce de Akif sorununu tamamen ortadan kaldıracağını ve her şeyi seyahatte kocası Haşmet'e anlatacağını söyledi. Ayla heyecanla ben Akif'le konuşuncaya kadar hiçbir şey anlatma. Belki Akif'i razı edebilirim dedi. Ayla bir tane daha zanax aldı. Yeniden uykuya daldı. O gece canı pek bir şey yemek istemedi. Sabahı zor etti. Sabah olunca bütün gazeteleri almasını istedi şoför Kazım'dan. Hepsini yatak odasına getirip bir solukta incelemeye başladı. Merak ettiği haber Hürriyet gazetesinin 3. sayfasındaydı. Travestinin işlediği cinayet diye. İhtirasın bedeli. Titreyen parmaklarının arasında neredeyse düşecekmiş gibi duran sigaradan derin bir nefes çekip havaya üfledi. Gözleri ağlamaktan ve uykusuzluktan şişmişti. Açlıktan ağzı kokuyor, midesinden acayip sesler geliyordu. Çok sık ölümü düşünür olmuştu ama ölüm bir kurtuluş muydu onun için bunu da bilmiyordu. Yanına gelen iri yarı, memeleri karnına kadar inmiş, üzerinde rengi kaçmış basma bir eteklik ve kırmızı kolsuz tişört bulunan, tırnakları kirli ve saçları yağ içindeki sultanın sesiyle kendine geldi. Sultanın üzülme be kızım, kurtulursun, geçer hepsi. Sen şöhretli bir insansın, bastırırsın parayı, tutarsın 3-5 avukat, üstelik suçum da yok diyorsun demesiyle bu kez gözlerinden sicim gibi yaşlar boşalmaya başladı. Trilyonların sahibi ünlü bir film yıldızıydı ama o hiç bitmeyen ihtirası sonunda onu bu dört duvar arasına mahkum etmişti. Avukatını bekliyordu umutsuzluk içinde. Bu dört duvardan kurtulmak, özgürlüğüne kavuşmak için tüm servetini verebilirdi. Üstü sararmış eski bir pikeyle örtülü karyolanın üzerine ayaklarını toplayarak çıktı. Açlıktan ve uykusuzluktan artık bitkin düşmüştü. Yastığa başını koymasıyla kendinden geçti. Tüm yaşamı gözlerinin önünden akıyordu şimdi. Çiftlik evinden sefalete. Ege'nin bir köyünde dünyaya gelmişti. Babası Hasan köyün ileri gelenlerinden biriydi. Ailenin en küçüğüydü Handan. El bebek, gül bebek büyüdü. Ağabeyi Necdet haylaz bir oğlandı. Babası 18'ine geldiğinde Necdet'i köy muhtarının kızı Gülşen'le baş göz etmişti. Yeni evliler için çiftliğin bir ucuna iki göz odalı bir de ev yaptırmıştı babası. Ablası Iraz çocukken geçirdiği menenjit nedeniyle bakıma muhtaçtı. Handan daha 8 yaşında babasına resti çekmiş, Iraz'ı doktora götürdüklerinde görüp hayran kaldığı İzmir'e yerleşmelerini istemişti. Çiftçilikle uğraşan baba da malını mülkünü satıp şehre göç etmekten yanaydı aslında. Çünkü öldüğü an haylaz oğlu nasıl olsa bu mallara sahip çıkamayacaktı. Menenjitli kızı Iraz'ın da tedavisi İzmir'de daha iyi yürütülürdü. Ama karısı Azize, benim anam, babam, akrabam, komşularım hep burada. Ben ne yaparım şehirde deyip dövünüyordu. Handan annesinin direnmesine deli oluyordu ama anasını da çok seviyordu. Bir gün sabaha karşı çığlıklarla yatağından fırladı Handan. Ahırda yangın çıkmıştı, gittikçe de büyüyordu alevler. Babası şalvarını, anası entaresini zor giyebilmişti. Babası çılgınca Iraz'ın odasına girdi ama Iraz yoktu. Annesi Iraz, Iraz diye bağırmaya başladı. Necdet ve karısı Gülşen de üzerindekilerle fırlamışlardı ortaya. Yangın ahıra çok yakın olan Necdetlerin evine de sıçramıştı. Muhtar Arif, karısı Süheyla ve köy halkı ayaklandı. Hepsi ellerinde kovalar, kazma ve küreklerle yangını söndürmeye geldiler ama bütün çiftlik çok kısa bir sürede kül oldu. Annesi çırpınıyor, babası başını ellerinin arasına almış dövünüyordu. Birikimlerini bankaya koyan insanlar da değillerdi. Ellerinde, avuçlarında kalan yalnızca annesinin kolundaki bilezikler ve boynundaki metrelerce uzunluğundaki altın zincir ile incilerdi. Bu arada yüze yakın Cumhuriyet altını da o kargaşada yok olmuştu. Koşuşturma içinde Iraz'ı unutmuşlardı. Her yeri aradılar, ahır kapısının girişinde terliklerini, ahırın içinde de yanık cesedini buldular en sonunda. Iraz'ı ahıra götüren neydi? Yangın nasıl çıkmıştı? Bütün bu soruların cevabı muamma olarak kaldı. Ailece köyden göç etmeye karar verdiler. Ellerinde, avuçlarında ne varsa sattılar. İzmir'in Eşref Paşa semtinde eski iki katlı hatta virane denilebilecek dört göz odalı, tuvaleti bahçede olan, mutfağında kocaman lağım fareleri cirit atan bir eve taşındılar. Çiftçilikten başka hiçbir becerisi olmayan baba, oğluyla birlikte birkaç eş dostun önerisi üzerine bir sandviç büfesi açtı. İzmir'e gelişlerinin ikinci yılında Handan ilkokul dördüncü sınıfındayken babasının ölüm haberiyle yıkıldı. Halbuki henüz daha 50'sindeydi babası. Şehir hayatı yaramamıştı Hasan Efendi'ye. Büfesinin başında uyuklarken ağabeyi uyandırmak istemiş ama yığılıp kalmıştı babası. Hasan Efendi'nin ölümüyle aile ne yapacağını şaşırmıştı. Ağabeyi de beş para etmezin biriydi zaten. Kazandığını kuruşuna kadar mahallenin kahvesinde itlerle oynadığı kumarda kaybediyordu. Annesinin ne kolunda ne de boynunda artık satacak bir şey kalmamıştı. Bereket evleri kira değildi ama Handan nasıl okula devam edecekti? Nasıl geçineceklerdi bilmiyordu. Babasını Karabağlar mezarlığına gömerlerken o küçücük aklından hep bunlar geçiyordu. Bir sabah annesinin feryatlarıyla uyandı. Yengesi yan odadan fırladı. Alt kata indiklerinde salonun ortasında annesini "Yandım, yandım, civanım da gitti" diye dövünürken buldu. Kahvede bir itle alacak verecek yüzünden dolaşan ağabeyi 3-5 bıçak darbesiyle oracağa yığılıp kalmıştı. Kaldırıldığı Eşref Paşa Devlet Hastanesi'ne getirilinceye kadar da kan kaybinden ölmüştü. Öyle ya da böyle artık başlarında bir erkek de yoktu. Ağabeyinin kırkından sonra yengesi Gülşen köyüne dönmüştü. Bereket çocukları olmamıştı. Daha doğrusu çocuk yapmaya fırsatları, çünkü rahmetli ağabeyi doğru dürüst eve bile gelmiyordu. Kazandığı 3-5 kuruşu ya kumarda ya da İzmir'in meşhur pavyonlarında konsomatrislerle yiyordu. Annesinin ailesi varlıklı değildi. Zaten bir tek dayısı vardı, o da hastalıklıydı. Hiç çocuğu olmamıştı. Karısıyla bir ayağı çukurda yaşıyordu. 80 yaşındaki anneannesi de bakıma muhtaçtı. Babaannesi ve dedesini Handan hiç görmemişti. Bir otobüs kazası sırasında ölmüşlerdi. Babası da evin bir oğluydu. Kısacası kimseleri kalmamıştı hayatta onlara akıl verecek, destek olacak. Yan kapı komşulara Hüseyin Efendi ve karısı Gülay kol kanat gerdiler. Hüseyin Efendi çok iyi bir adamdı. Aynı zamanda mahallenin de bakkalıydı. Kızı Meltem ile Handan da aynı sınıftaydılar. Oğulları Metin de bir üniversitede okuyordu. Hüseyin Efendi önce büfeyi devretmelerine yardımcı oldu. Ardından da çok büyük olan evlerini satıp daha küçük bir yere taşınmalarını sağladı. Artan parayı da bankaya faize koydular. Handan'ın bundan sonra çocukluğu yokluk içinde geçti. İlkokulu takdirnameyle bitirdi. Ortaokula Eşref Paşa'ya yazıldı. Ortaokulu da başarıyla bitirdi ama lise 2'de biraz da annesinin rahatsızlığı nedeniyle dersleri kötü gidince okuldan ayrıldı. Çocukluğu sefalet içinde geçmişti, gençliğinin de aynı sefalet içinde geçmesine izin veremezdi. Şöhrete ilk adım, ilk hayal kırıklığı. Handan aslında bir an önce çalışma hayatına atılıp annesini rahat ettirmek istiyordu. Çok alımlı, güzel bir genç kız olmuştu. Köşe başında mahallenin delikanlıları yolunu bekliyordu ama onun aklı zengin bir kocada ve filmlerde, televizyonda izlediği lüks yaşamdaydı. Handan hayata ne kadar asılsa da herkes güzelliğinin bedelini ödetmek ister gibiydi. Ne mahallede ne de çalıştığı işlerde rahat vermiyorlardı ona. Sürekli başı önünde yürüdü, fabrika fabrika dolaştı, sonunda bir un fabrikasında paketleyici olarak çalışmaya başladı. Burada da ustabaşı Halil'le arası hiç iyi değildi. Pis adam bıyıklarını bükerek, orasını burasını karıştırarak hep yanına yaklaşıyordu. Annesinin hastalığına, yalvarmalarına rağmen Handan'ı hep gece vardiyasına bırakıyordu. Bir iş bitiminde Handan'ı onunla konuşacağını söyleyerek bekletmiş, herkes gidince de kıza saldırmıştı. Handan da Halil'in yüzünü gözünü parçalamış, ertesi günde işi bırakmıştı. Bu arada Gülay'ın kızı ve Handan'ın en yakın arkadaşı Meltem 2 yıl üst üste lisede sınıfta kalınca annesi onu da okuldan almış ve mahalledeki nakış dikiş kursuna göndermişti. Meltem erkek gibiydi. Kısa sürede buradan da ayrıldı. Haylazlıklarıyla ailesini bezdirmişti. Handan ile Meltem'in ilkokuldan beri içtikleri su ayrı gitmezdi ama çok değişen Meltem Handan'a kötü davranmaya başlamıştı. Handan da gittikçe uzaklaşmıştı arkadaşından. Meltem'in ağabeyi Metin de okulunu tamamlamış ve doktor olmuştu. Metin içten içe Handan'a yanıktı ama annesi asla böyle bir şeye izin vermezdi. Onun da gözü yükseklerdeydi. Oğlu Metin'e zengin bir kız alacaktı. Herkes yavaş yavaş kendi yolunu çiziyordu hayatta. Bir tek Handan tek başına oradan oraya sürüklenmek zorunda olduğunu hissediyordu. Bir gün Gülay bir gazetenin düzenlediği fotoroman güzeli yarışmasının ilanlarını gördüğünde hemen aklına Handan gelmiş, yarışmaya muhakkak katılması gerektiğini söylemişti. Handan'ın da aklı yatmıştı. Artık sürekli taciz edilmekten, mahalleden, çalışmaktan, fakirlikten çok bunalmıştı. Ve kısa yoldan hayallerine o pırıltılı dünyaya ulaşabileceğini düşündü. Yeni bir hayat. Handan girdiği yarışmada yüz güzeli seçildi. Gazete onunla fotoroman çekimi için anlaştı. Ama üzerine giyecek ne doğru dürüst bir giysisi ne de alacak parası vardı. Kıyıda köşede birikmiş birkaç kuruşu da yarışma sırasında harcamıştı. Elbisesi, kuaförü, fotoğraf çekimi derken eldeki avuçtaki de bitmişti. Gazetenin verdiği 3 kuruşu da getirip annesine teslim etmişti. Kara kara düşünürken imdadına ağabey dediği Metin yetişti. Metin'in konfeksiyoncu bir arkadaşı vardı. Handan'a isterse buradan güzel kıyafetler alabileceği gibi tezgahtar olarak da çalışabileceğini söyledi Metin. Handan sevinçle karşıladı bu teklifi. Fotoroman çekimleri için zaten daha 2 ay vardı. Üstelik İzmir'de geçiyordu hikaye. Yani 2 işi birden idare edebilirdi. Birlikte gittiler konfeksiyon atölyesine. Her şey yoluna girmişti bir anda. Atölyeden dönüşte Metin, Handan'a yarışmadaki başarısını kutlamak için bir yerlerde bir şeyler içmeyi teklif etti. İlk kez hayatında birayı tattı Handan. Bir bira, bir bira daha derken başı döndü. Metin bir arkadaşının evinde doğum günü kutlaması olduğunu, çok iyi insanlarla tanışacağını söyleyince onunla birlikte gitmeyi kabul etti. Narlıdere'de muhteşem bir villanın bahçesindeydi doğum günü partisi. Açık büfede her şey vardı. Kızlar haince ve kıskanç bir şekilde Handan'ı süzerken, erkekler Metin'e rağmen ağızlarından salyalar akıtarak Handan'a bakıyorlardı. Bu partide Handan'ın körpecik vücudu bir erkekle ilk kez tanıştı. O güne değin güzel ve serpilmiş bir kız olarak peşinde çok koşanı olmuştu ama pek kimseye aldırdığı yoktu. Ağabey dediği Metin'in yumuşacık parmaklarını saçlarında gezdirmesi, ardından onu dudaklarından öpmesi Handan'ın başını döndürmeye yetmişti. Metin'in elinden sıkıca tutarak koşar adımlarla soluk soluğa çıktıkları villanın üst katındaki bir odada üzerindeki bluzu sıyırarak memelerini okşaması heyecanını daha da arttırmıştı. Tüm direnme gücünü getiren Handan gözlerini kapattı ve Metin'in güçlü kollarına sonunda teslim oldu. Her şey bir anda olup bitmişti. Hıçkıra hıçkıra Metin'e sarıldığını ve annesine ne diyeceğini sorduğunu, Metin'in ise "üzülme yavrum, hallederiz" deyişini, ertesi gün kızlık zarını Metin'in muayenehanesinde usta bir terzi gibi dikişini hep gözyaşları içinde hatırladığından. Annesine ve Metin'in ailesine hiç söz etmediler yaşananlardan. Daha sonraki günlerde Metin Handan'ı hiç arayıp sormadı. Handan ilk foto romanında sinemanın ünlü aktörlerinden Zeki ile birlikte geçmişti kameranın karşısına. Foto romanın reklamı için yakışıklı aktörle dudak dudağa poz poz fotoğraflar çektirmişti. Annesi çıldırmıştı bu pozlar karşısında ama çaresiz kalmıştı Azize. Çünkü kızı şöhret olacak ve para kazanacaktı. Gülay ablası ve arkadaşı Meltem de ona cephe almıştı. Artık İzmir onlara dar geliyordu ve İstanbul'a göç ettiler. Bu arada fotoromanın ardından ünlü bir yapımcı olan Muhlis kendisine film teklifinde bulundu. Çıktıkları bir yemeğin ardından Nişantaşı'ndaki garson yerine getirdi Handan'ı. Adam biraz da sapık ruhluydu. Sabaha kadar porno filmler izlettirip sevişmişti Handan'la. Yaşı 55 civarındaydı. Handan hiçbir şey hissetmedi bu sevişme sırasında. Kuzu gibi sessizce teslim oldu. Muhlis yataktan heyecanla fırladı. "Senin kız olduğunu bilmiyordum meleğim," dedi. Artık Handan bu dünyada nasıl rol yapıldığını öğrenmişti. Adamın yağlı göbeğini öperek "hayatımdaki en kıymetli hazinemi en kıymet verdiğim insana teslim ettim. Çok da mutluyum," dedi. Muhlis artık Handan'ı himayesi altına almıştı. Ataköy'deki bir göz oda evden Florya'ya bahçeli bir villaya taşındı Handan.